Satrançta dünya şampiyonluğu. Üçüncü kaset A yüzü. Bölüm 9'da Botvinnik'ten kaldığımız yerden devam ediyoruz. Botvinnik ayrıca 1954-1964 yıllarında 6 olimpiyatta ülkesini temsil etti. Flor ile oynadığı maçtan sonra Botvinnik diğer birçok kuvvetli uluslararası satranç yarışlarına katıldı. İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasına kadar en büyük başarıları, bundan önceki bölümlerde gördüğümüz gibi Moskova 1935, Lasker ve Capablanca'nın önünde Flor ile beraber birinci, Moskova 1936, Capablanca'nın arkasında ikinci ve özellikle Nottingham 1936, Capablanca ile beraber birinci turnuvalarında elde etti. Bu son turnuvadan sonra genellikle satranç meslektaşlarını pek methetmeyen Alekin şunları yazdı: "Sovyetler Birliği şampiyonu ve gerçekten birçok genç Sovyet satranç ustaları arasında en iyisi olan Botvinnik'in son başarıları artık sürpriz sayılamaz. Çünkü böyle sürprizler daha önce çok kuvvetli Moskova 35 ve 36 turnuvalarında geldi. Nottingham'daki performansı onun dünya şampiyonu ünvanı sorusunda en şanslı aday olduğunu doğrulamaktadır. Görüşüm şudur ki Botvinnik'in sadece birkaç yıl gibi kısa bir zaman sonra dünya şampiyonu olmak için tüm gerekli nitelikleri var. O koskocaman yetenek yanında başarı için kesin bir önem taşıyan bütün sportif özelliklere sahiptir." Ancak bundan önceki bölümden bildiğimiz gibi Amsterdam Avro turnuvasından sonra harbin başlaması ve Alekhine'in vefatı üzerine oluşan karışıklık yüzünden Botvinnik ancak 1948'de şampiyonluk unvanını kazandı. Unutmayalım ki daha önce çok kuvvetli Groningen 1946 turnuvasını da kazanmıştı. Botvinnik dünya şampiyonu olduktan sonra FIDE'nin yeni statüsüne uygun olarak 3 sene sonra yani 51 yılında aday devrini kazanan David Bronstein'la bir ünvan maçı oynadı. Bu maç artı 5 eksi 5 eşit 14 yani 12'ye 12 skoruyla berabere bitti. Yine statüye göre böyle hallerde olacağı gibi şampiyonluk unvanı Botvinnik'te kaldı. Fakat maçın sonuna iki parti kala skor 11.5-10.5 Bronstein'ın lehineydi. Ve Botvinnik 23. partiyi kazanarak maçı zor kurtardı. Bu maçın sonucu bundan sonraki şampiyonlar için de tipik oldu. Bunlar Fischer hariç artık eşitler arasında birinci oldular. Eski zamanlardaki örneğin Steinitz ve Lasker devirlerindeki gibi mutlak bir üstünlük yani salt bir üstünlük pek yoktu. Nitekim bundan sonra oynanan 6 ünvan maçı bu durumu doğruladılar. Bildiğimiz adaylar seçim sistemine göre belirtilen oyuncularla Botvinnik'in bundan sonraki maçları şöyledir. Skorları Botvinnik'in için gösterilmiştir. Rakibi Simislov, yıl ve oynandığı yer Moskova 54, skor artı 7, eksi 7, eşit 10. Rakibi Simislov, yıl ve yer Moskova 57, skor artı 3, eksi 6, eşit 13. Rakip Simislov, yer ve yıl Moskova 58, skor artı 7, eksi 5, eşit 11, not rövanş maçı. Rakibi Tal, Moskova 1960, artı 2, eksi 6, eşit 13. Rakibi yine Tal, Moskova 1961, skor artı 10, eksi 5, eşit 10, not rövanş maçı. Rakibi Petrosyan, yıl ve oynandığı yer Moskova 63, artı 2 eksi 5 eşit 15. Bu maçlarla ilgili bazı özelliklere dikkati çekmek yerinde olur. İlk önce bu tablodaki sonuçlar yukarıdaki eşitler arasında birinci fikrini doğrulamaktadır. Adaylar turnuvalarının gösterdiği gibi tablodaki ustalardan başka Keres, Larsen, Spassky vesaire gibi birçok yeni eşitler meydana geldi. Ve bunlardan her an sürprizler beklenebilirdi. Bundan başka Botvinnik, Alekhine'den sonra bugüne dek yinelenmemiş bir olayı gerçekleştirdi. Simislov'dan rövanşı kazanarak ikinci kez şampiyon oldu. Fakat Botvinnik ayrıca çok daha zor bir şey yaptı. O da Tale karşı rövanş maçını kazanıp ikinci kez olarak dünya şampiyonluğunu kazandı. Bu işte zor tekrarlanacak bir rekordur. Alekhine üve durumunda sorun daha açıktı. Üvenin bütün yeteneklerini kabul etmekle beraber şunu da unutmayalım ki Alekhine'in birinci maçın kaybedilmesinde beşeri ve satranç günahları önemli bir rol oynadılar. Fakat Botvinnik ustalığın zirvesinde bulunan ve üstelik ondan hayli daha genç, Simislov'un doğum yılı 21, Tallin ise 36 olan rakiplere karşı nasıl başarılı olabildi? Bunun için Botvinnik'in maçlarına, örneğin Tal maçına hazırlığını gözden geçirelim. İlk önce şunu söyleyelim ki, Botvinnik bütün maçlara özenli bir şekilde hazırlanıyordu. Zaten satrançta aktif olduğu zaman bu sahadaki başarılarına en ufak zarar gelmesin diye çok ölçülü ve düzenli yaşıyordu. Maçlara hazırlanırken ve bunları oynarken bütün programlar daha da sıkı oluyordu. Botvinnik büyük özenle kendini maçlara hazırlarken özgün bir ilmi sistem geliştirdi. Rakipleri ve bunların oyun stillerini ayrıntılı bir şekilde inceliyordu. Bugünlerde üst düzeydeki birçok usta da bu şekilde davranıyorlar. Fakat göz önüne aldığımız zamanda Botvinnik'in yöntemleri oldukça yeniydi. Tal ile oynanan maça gelince, uzun ve esaslı hazırlık esnasında Botvinnik saptadı ki Tal özellikle keskin, kombinezon dolu ve taktik yolları ile çözülebilen konumlarda çok, hatta beklenilmeyen olanakların bulunması bakımından olağanüstü denilebilecek kadar güçlü bir oyuncudur. Buna göre örneğin Botvinnik siyah taşlarla oynarken daima karo kan 1e4 c6 savunmasını seçiyordu. Ve bu açılışta Tal partileri karışık ve keskin şekle sokmak için tüm gayretlerine karşın bu amaca ulaşamıyordu. Partiler Botvinnik'in amaçlı stratejisi sayesinde daha çok konumsal karakter alıyorlardı. Bu sahada ise Botvinnik daha üstün hem de hayli daha üstündü. Ve böylece taktik dehası Tal, Botvinnik'in strateji ve taktiğine yenildi. Mühendislik mesleği ile ilgili araştırmalarda bilimsel düşünme ve inceleme yöntemlerini öğrenen Botvinnik, bunlardan satranç sahasında da yararlanıyordu. Maç hazırlıklarında sadece satranç incelemelerinden başka fizik ve rakibi ve kendini amaç tutan psikolojik çalışmalar da önemli rol oynuyordu. Ve aslında her iki rövanş maçı ayrıntılı, planlı ve çok iyi ayarlanmış hazırlıklar sayesinde kazanılmıştır. Botvinnik daima kendi sözleriyle partnerleri ve onların oyun tarzlarını özenli bir şekilde analiz yapıyordu ve buna göre onlara uygulanacak oyun taktiği bilimsel objektivite ile programlaştırıyordu. Burada belki satranç çevrelerinde iyi bilinen ve bu konuyla ilgili aşağıdaki bilgileri aktarmak yerinde olur. Botvinnik daha genç yaşlarında büyük Rus turnuvalarında şampiyonluklarda oynarken daima çok büyük olan seyirci kitlelerini içeren sımsıkı dolu salonlardaki gürültüden rahatsız oluyordu. Buna karşı çare olarak Botvinnik uzun yıllarca antrenman partnörü olan büyük usta Ragosin ile tam ses kuvvetine göre ayarlanmış bir radyo aygıtı yanında ve üstelik sigara dumanıyla dolu bir odada, ikisi bu rahatsız eden etkilere karşı hissiz oluncaya kadar haftalarca oynuyorlardı. Tar ile maçından sonra Botvinnik daha çok teknik mesleğiyle uğraşmaya başladı ve hobivari bir şekilde zorluksuz kazandığı nispeten küçük, örneğin Hastings 61-62, Noel ve Stockholm 62 gibi turnuvalarda oynuyordu. Öyle ki satranç çevrelerinde bir zaman onun dünya şampiyonluğundan vazgeçtiği zannediliyordu. Fakat bildiğimiz gibi Botvinnik ünvan maçını oynadı ve bu maçı kazanan Petrosyan yeni şampiyon oldu. Ancak şunu da analım ki bu zamanlarda FIDE rövanş maçı hakkını kaldırdı. Aslında bu hiç de doğru bir hareket değildi. Böyle bir karar elbette önceden ve bundan sonraki şampiyon için alınabilirdi. Oysa şimdi 15 yıl içinde 3 kez şampiyon olmuş ve rövanş maçlarında kuvvetini ispatlamış Botvinnik adaylarla uğraşmak zorunda kalacaktı. Bu şekilde zamansız bir şekilde kuralın değişmesi açık bir haksızlıktı ve Botvinnik bir şey demeden fakat herkesin anladığı gibi protesto olmak üzere şampiyonluk yarışına katılmadı. Botvinnik hakkında şunları da ekleyelim. Çok kültürlü bir kişi olan Botvinnik, satrançtan başka müzik ve felsefeyi de severdi. Çeşitli işlerle uğraşmasına rağmen çok kıymetli ve öğretici incelemeleri içeren birkaç satranç kitabı yazdı. Son yıllarda kompütür sahasında satranç programları ile ilgili çalışmaları sayesinde ün kazandı ve bu özel konuda tanınmış otoritelerden biri sayılır. Aktif satrançtan uzaklaştıktan Leyden 70 turnuvasından sonra bir sıra yetenekli çocuklara hayli vakit ayırıyordu. Moskova'da bulunan ve şimdi Botvinnik Okulu ismiyle anılan bu özel satranç eğitim merkezinden çıkan birçok kuvvetli büyük usta arasında ileride dünya şampiyonları olmuş Karpov, Kasparov ve ayrıca ileri gelen büyük ustalarından Beljavski, Razuvayev ve Yusupov bulunmaktadır. Bölüm 10. Vasili Smyslov. Bundan önceki bölümden bildiğimiz gibi Smyslov 1921-1954 tarihinde Botvinnik'ten ünvan maçını kazanarak 7. dünya şampiyonu oldu. Smyslov'un kariyeri uzun ömürlü satranç hayatının parlak bir örneğidir. Bu bakımdan Smyslov ancak 2. dünya şampiyonu Doktor Lasker ile karşılaştırılabilir. Şu farkla ki çok iyi bir sese sahip ve diplomalı klasik batı müziği şarkıcısı olan Smyslov, satranca Lasker'e göre çok daha fazla zaman ayırabiliyordu. Moskova'da 1921 yılında doğan Vasili Smyslov, satrancı 6 yaşında öğrendi. Çocuğun hem babası hem de dedesi satrancı çok seven amatörlerdiler. Vaktiyle kuvvetli ve tecrübeli Moskova oyuncularından biri ve ismi Vasili olan babası, genç Vasili Vasilyevich'in ilk satranç hocası oldu. Okul öğrencisi olduktan sonra Vasili, Moskova Gençlik Evi'nin çok iyi olan satranç şubesine girdi ve orada hızlı bir şekilde bilgilerini ve kuvvetini arttırdı. O zamanda da Smyslov, olanak içinde karışık olmayan, hafifçe daha üstün konumları yeğliyordu. Bu gibi küçük avantajları Smyslov, kusursuz denilebilecek şekilde kazançlara çeviriyordu. Bu son karakteristik özellikle ilgili olarak Smyslov, satranç tarihinin en büyük oyun sonları ustalarından biri oldu ve bu sahada eski Sovyetler Birliği şampiyonlarından Löwenfisch ile beraber Kale Finallerinin Teorisi adlı standart eseri yazdı. Stili, ilginç stratejik fikirleri bakımından zengindir. Smyslov'un dediğine göre stilinde Tişigorin ve Alekhine'nin etkisi vardı. Ancak tipik partilerinin incelenmesi gösterir ki bu tam anlamıyla böyle değildir. Örneğin Smyslov'un hakkında büyük usta Stahlberg şunları yazdı. Smyslov'un stili açıklık ve mantık bakımından Capablanca'nınkini hatırlatmaktadır. Ve bu konuda galiba diğer birçok otoriteler aynı fikirdedirler. Smyslov'un konumun aslına nüfuz etme yeteneği, sinirlerine egemenliği, düzgün sıhhati, nikbin karakteri ve satrancı olan büyük sevgisi onu genç yaşlarından beri kuvvetli büyük ustalar için korkulacak rakip haline getirdi. İkinci Dünya Harbi'nden sonra bildiğimiz gibi Smyslov, Büyük Groningen 1946, Hollandalıların Dünya Satranç Turnuvası olarak adlandırdıkları turnuvada 17 seçkin ustayı geride bırakarak üçüncülük kazanıp uluslararası sahnede ilk sıralara geçti. Moskova 1948 Dünya Şampiyonluğu turnuvasında ise bu turnuvada şampiyonluğu kazanan Botvinnik'in arkasında ikinci olup bundan önceki başarıları fazlasıyla doğruladı. Ancak bu yeterli değildi. Bildiğimiz gibi yeni statüye göre dünya şampiyonu ile ünvan maçını oynamak için adaylar filtresinden geçmek gerekirdi. Smyslov bunu becerdi. Interzonal ve adaylar turnuvalarında Bronstein, Keres, Reshevski, Petrosyan, Geller, Najdorf ve aynı ayarda diğer 8 büyük ustayı, üstelik ikinci olan Bronstein'ı 2 puan farkı ile geride bırakarak Botvinnik ile ünvan maçını oynama hakkını kazandı. 24 partilik bu maçı sondan evvelki 23. partiyi kazanarak Smyslov biraz zor da olsa kurtardı. Sonuç 12'ye 12 olduğuna göre ünvan Botvinnik'te kaldı. Fakat bu sefer şampiyonluk maçını oynadığı, yani bir nevi sağlam dünya ikincisi olduğu için Smyslov'un doğrudan doğruya adaylar turnuvasında oynama hakkı vardı. Ve 10 kişilik çift roundlu bu turnuvada Smyslov çok inandırıcı bir şekilde Smyslov 11,5, Keres 10, Bronstein, Geller, Petrosyan, Spassky, Szabo 9,5 puan ve bunun gibi kazandı ve böylece ünvan maçı hakkını yine elde etti. 1954'te oynanan bu ünvan maçının hiç beklenilmeyen sonucunun nedenleri satranç çevrelerinde uzunca konuşuldu. Botvinnik o zaman 46 yaşındaydı ve birçok otorite skoru sadece buna bağlıyordu. Fakat zaman bu tezi iyice yalanladı. Çünkü Botvinnik bir yıl sonra Smyslov ile 4 sene sonra Tal ile oynanan rövanş maçlarını bildiğimiz gibi çok inandırıcı bir şekilde kazanmıştı. Bu bilmecenin çözülmesi bakımından maçın gidişini göz önüne almak yararlı olur. Botvinnik-Smyslov maçı 5 Mart 27 Nisan 1957 Moskova 27 parti. Botvinnik 1 0 2 yarım 3 yarım 4 1 5 1 6 0 7 yarım 8 0 9 yarım 10 yarım 11 yarım 12 0 13 1 14 yarım 15 yarım 16 yarım 17 0 18 yarım 19 yarım 20 0 21 yarım 22 yarım toplam 9,5. Smyslov'un ise toplam 12,5. Maçın ilk yarısı Smyslov için çok iyi geçti. 7'ye 5 gibi 2 puanlık fark küçümsenecek bir avantaj değildi. Hatta Smyslov'un sayısız taraftarları ona dünya satranç şampiyonu işaretli kartvizitleri şimdiden ısmarlamayı öneriyorlardı. Fakat Botvinnik'in ümit keseceğini düşünenler yanıldılar. 13. partiyi o çok iyi bir şekilde kazandıktan sonra 14. partide siyah taşlarla beraberlik yaptı. 15. parti yarıda kaldı ve başka bir gün tamamlanacaktı. Simislov'un konumu 5 para etmezdi. Öyle ki herkes Simislov'un partiye devam etmeden terk edeceğini sanıyordu. Botvinnik için felaket denilebilecek acıklı olay işte burada oluştu. Partinin devam edildiği günde Botvinnik, onun özenli oyun stili için inanılmaz ve o kadar ağır bir hata yaptı ki, tamamen kazanılmış bir oyun sonu, 2 piyon fazla, berabere kaldı. Botvinnik bu gibi dikkatsizliklere hiç alışık değildi ve herhalde bunun için sözü geçen hata şok ile sonuçlandı. Psikolojik etki o kadar büyüktü ki Botvinnik 17. partide kaybedilmez denilecek kadar sağlam bir oyun sonunu kaybetti. Simislov yine 2 puan ilerideydi. Ancak şimdi oynanacak partilerin sayısı ve Botvinnik'in morali kolayca anlaşılabileceği gibi hayli azaldı. Öyle ki 21. partiden sonra skor 12'ye 9 olduktan sonra o 22. partide 11. hamlede beraberlik teklif etti. Botvinnik bu maçtan sonraki oynanan rövanş maçını kazandıktan sonra ona özgü bir otokritikle şimdi incelenen maçın kaybedilmesinin asıl nedeni olarak yeterli olmayan hazırlığı ileri sürdü. Maç hakkında o şöyle yazıyordu. Açılışlarda etkili sistemleri uygulamıyordum. Bundan başka yarıda kalan yani ajurne edilen partilerin analizlerini pek iyi yapmıyordum. Ayrıca sportif direnme eksikti. Fena kaderim şuydu ki ben rakibimin taktiğini hemen anlayamadım. O daima oyunu sakin olarak geçecek şekilde ayarlıyordu. Öyle ki partnörü kolay erişilebilen beraberliği bekliyordu. Sadece taşları değiştirmekle olur diye. Ve Simislov devamlı olarak figürlerin değiştirilmesini öneriyordu. Fakat öyle bir şekilde ki her bir değiştirilmeden sonra ona küçücük bir avantaj kalırdı. Oyun sonuna doğru bu üstünlük hissedilir bir şekilde büyüyordu. Ve işte bundan sonra Simislov'un oyun sonlarındaki tüm virtüöz ustalığı ortaya çıkıyordu. Maçı ezici bir skorla kazanan Simislov, rövanşı daha da kolay bir şekilde alacağına inanıyordu. Botvinnik ise ona özgü gayretle planlı, mantıklı bir şekilde ayarlanmış, geniş programlı bir hazırlığa daldı. Ve bir yıl sonra maçı zorluksuz kazandı. Simislov-Botvinnik rövanş maçı 3 Mart-9 Mayıs 1958 Moskova 24 parti. Simislov 1-0 2-0 3-0 4-yarım 5-1 6-0 7-yarım 8-yarım 9-yarım 10-yarım 11-1 12-0 13-yarım 14-0 15-1 16 yarım, 17 yarım, 18 0, 19 1, 20 yarım, 21 yarım, 22 1, 23 yarım. Toplam 10.5. Botvinnik'in toplamı ise 12.5. Botvinnik ile 3 maçtan sonra Simislov daha uzun zaman iyi başarılarıyla şampiyonluk yarışlarında oynamaya devam ediyordu. Son dünya şampiyonluk maçını oynadığı için interzonal turnuvada oynamadan doğrudan doğruya adaylar turnuvasına giren Simislov orada artık 4. yerde kaldı. 1. Tal 20, 2. Keres 18.5, 3. Petrosyan 15.5, 4. Simislov 15, Fischer, Gligoric, Olafsson ve Benke önünde. Amsterdam 1964 Interzonal turnuvasında hiçbir parti kaybetmeden Larsen, Spassky ve Tal ile beraber birinciliği kazanan Simislov, ilk aday maçını Geller'e 2.5-5.5 skoru ile kaybederek yarıştan elimine oldu. 1965 yılında adaylar turnuvası yerine yine adaylar maçlarına geçildi ve Smyslow 1983-84 yıllarında 63 yaşındayken adaylar marşlarında hayret verici sonuçlar elde etti. Yukarıda sözü geçen adaylar yarışlarından başka Smyslow daima çok iyi sonuçlarla birçok büyük uluslararası turnuvalarda da oynadı. Büyük başarılarından şu turnuvadaki zaferleri analım. Zagreb 1955, Moskova 1955, Sovyetler Birliği şampiyonluğu Geller ile beraber, Moskova 1956, Alekhine anma turnuvası Botvinnik ile beraber, 1964 Havana Capablanca Memorial turnuvası Ulman ile beraber, Cienfuegos 1973, Reykjavik 1974. Bugünlerde de Smyslow iyi büyük ustaların ayarındaki kuvvetine sahiptir. 65 yaşındayken Smyslow son 1985-86 Dünya Şampiyonluk Yarışı'nda oynadı ve Seyra Van, Short, Portish, Korsnoy, Ribli ve bunun gibi ön sıralarda bulunan 8 ustayı geride bırakarak 8. oldu. Buysa 100 senelik dünya şampiyonluk tarihinde şimdiye kadar tek bir örnektir. Ve bu 100 yıllık devrin tarihçesini, 40 yıllık bölümünü Smyslow aktif bir şekilde etkiliyordu. Bölüm 11. Tal. Smyslow Botvinnik rövanş maçı oynandığı vakit, bu maçın galibiyle karşılaşacak adayın belirtilmesiyle ilgili yarışlar başladı. 1958'de oynanan ve bu yılda tek olan enterzonal turnuvada Rigalı, Letonyalı, genç bir filoloji talebesi ve gazete yazarı Tal, 13,5 puanla Gligoric 13, Benkö ve Petrosyan 12,5, Fischer ve Olafsson 12 ve bütün dünyadan gelen seçkin 10 büyük usta ve 5 uluslararası usta önünde kazandı. Turnuvanın büyük sürprizi 16 yaşındaki Amerikalı Fischer oldu. Elde ettiği gerçekten sansasyonel sonuç için ona büyük usta unvanı verildi. Adaylar turnuvası başlamadan önce bir gün Zürih'te oradaki ünlü Zürih Satranç Topluluğu'nun başkanı, bu derneğin 150 yıllık jübilesi nedeniyle düzenlenen uluslararası turnuvaya Botvinnik'i davet ediyordu. Botvinnik mesleki çalışmaları yüzünden bu daveti kabul edememişti. Fakat yanında duran Tal'in sırtını sıvazlayarak, "Sayın Başkanım, benim yerime rahatlıkla geleceğin dünya şampiyonunu davet edebilirsiniz," gülerek ekledi. Bu kahinlik herhalde Botvinnik'in hiç istemediği kadar çabuk gerçekleşti. Tal hemen sonra enterzonal turnuvada ilk 6 yeri tutan ve yukarıda sözü geçen ustalarla daha önceki başarıları sayesinde hak kazanan Smyslow ve Keres'in oynadığı adaylar maç turnuvasında 20 puanla ilk ödülü kazandı. İkinci Keres 18,5, üçüncü Petrosyan 15,5, Smyslow 15. Ve böylece Botvinnik ile ünvan maçını oynamaya hak kazandı. Bildiğimiz gibi bu maçı artı 6, eksi 2, eşit 13 skoruyla kazanan Tal 8. dünya şampiyonu oldu. Tal'in hızlı yükselişi Murphy'nin aşağı yukarı tam 100 yıl önce Amerika ve Avrupa'da kuyruklu yıldız kariyerine benzemektedir. 12 yaşında Tal, Riga Gençlik Kulübü'nün satranç şubesinde dünyaca tanınmış satranç yazarı ve antrenörü olan A. Koblenz'in gözetiminde çalışmaya başlayıp hızlı ilerlemeler yapıyordu. Küçük Tal sadece satrançta değil, matematik ve müzikte de çok iyi yetenekler gösteriyordu. Okula doğrudan doğruya 3. sınıfa alınmıştı. Okulu normal süreden önce bitirip 15 yaşında Riga Üniversitesi Filoloji Fakültesinin talebesi olmuştu. 53 tarihinde Tal Letonya şampiyonluğunu kazandı. İlk büyük başarıları Sovyetler Birliği şampiyonluklarında elde etti. Bu son yarışlar oynayanların kuvveti bakımından büyük uluslararası turnuvaların düzeyinde olup hakkıyla en zor birincilikleri olarak sayılmaktadır. Bunlar FIDE tarafından zon turnuvaları olarak tanınmaktadır. Bunun için genç usta Tal'in 57 tarihinde ünlü büyük ustaların önünde Sovyetler Birliği'nin 24. şampiyonluk turnuvasını kazanması büyük sürpriz oldu. Oysa artık sürpriz olmamakla beraber Tal bu olağanüstü performansı tekrarladı. Şunu da söylemek yerinde olur ki o zaman bu başarılarından daha da fazla bunların elde edilmesi esnasında uyguladığı oyun tarzı hararetli tartışmalara neden oluyordu. Onun yeni, bazen neoromantik adıyla anılan, psikolojik düşüncelere dayanan kombinasyonlu oyunu burada da başarılar sağlıyordu. O daima karışıp keskin konumların oluşması için elverişli açılışlar seçerdi ve ondan sonra sanki büyü yapıyormuş gibi otoritelerin anlatımı tahtada bir kaos yaratıyordu ve bu kaosta Tal kendini rakiplerinden çok daha iyi hissediyordu. Üstelik onun görünmemiş hızlı oyun tarzı da bazı partnerleri iyice şaşırtıyordu. Tal her anda fedalar yapmaya hazırdı. Öyle geliyordu ki Adolf Andersen ve Zukertort'un romantik zamanındaki rüzgar yeniden esmeye başlamıştı. Elbette bu durum tepkisiz kalamazdı. Çünkü Tal sanki Steinitz, Lasker ve Capablanca'nın meydana getirdikleri pozisyonel oyunu sarsmak istiyordu. Fakat bu biraz fazla sert ifade yerine belki konum mantığını mücadele mantığı ile değiştirmek istiyordu demek daha doğru olur. Tal'in kazandığı birçok partide araştırıcılar kafa patlatıcı fedalarının doğru olmadığını saptıyorlardı. Partnerlerinin hayret verici tuhaf hatalarına dikkat çekerlerdi. Bunların nedenleri hakkında olanaklı olan tüm tahminleri ileri sürüyorlardı. Fakat Tal şaşırtmadan eylemlerine devam ediyordu. Yenilgiden en ufak korku duymaksızın fedaları fazla kararsızlık etmeden gerçekleştiriyordu. En anlaşılmaz karışıklıklarda hayret verici ustalıkla doğru devam yollarını buluyordu ve üstelik uzun ve önceden değerlendirilmesi zor olan kombinezonları rekor sürede hesaplıyordu. Tal'in kombinezonlarında zayıf noktalar ayrıntılı analiz yardımıyla bulunabilirdi. Fakat oyun esnasında bunu yapmak pratik olarak çok zordu. Zaten satrançlılar arasında yazılmamış bir kural olarak hücum etmek iyi bir savunma düzenlemekten daha kolaydır denir. Bilindiği gibi satrançta askeri alanda önemli olan en iyi savunma taarruzdur prensibine benzer şekilde karşı hücumun düzenlenmesi en etkin savunma olanaklarından biridir. Objektif olarak şuna da dikkat edelim ki yıllar geçince ve herhalde rövanş maçında Botvinnik'ten aldığı dersin etkisi altında, Tal'in yukarıda anlatılan oyun tarzında açık bir şekilde bazı değişiklikler görülebilir. Onun kombinezonları eskisine göre çok daha sıkı pozisyonel kurallar ile ilgili olup, gerektiği takdirde o baştan sona kadar konumsal geçen partilerde de kusursuz şaheserler yaratabilmiştir. Fakat yine ara sıra eski günlerdeki gibi partiler oynamayı sever. Zaten bu stili sayesinde Tal milyonlarca satranççı tarafından sevilmişti ve hala sevilmektedir. Tal kendisi için bu stil hakkında şunu söylüyordu. Partiden sonraki analiz belki de hücumun püskürtülebilmesini gösterebilir. Ancak bu yarın değil, bugün hemen bu dakikada olmalıdır. Kazanan haklıdır. Ve başka bir zaman yarı şaka olarak, bugünlerde birçok satranççılar sadece çarpma tablosunu değil, logaritma tablosunu da ezbere biliyorlar. İşte bunun için ara sıra 2 kere 2 5 de olabileceği ispatlanmaya çalışılmalıdır. Sovyetler Birliği şampiyonluk turnuvaları 57 ve 58 kazandığı vakit Tal formunun zirvesine ulaştı ve parlak performanslar birbirini andırıyordu. Münih'teki 59 olimpiyatında Tal, yüzlerce oynayan arasında en iyi kendi başına sonucu elde etti. Büyük Uluslararası 59 Münih turnuvasında birinci oldu. Ve aynı yılda yukarıda anlatıldığı gibi Interzonal turnuvada Keres'in önünde 1,5 puan farkıyla ünvan maçı oynamaya hak kazandı. Bu turnuvada önce favori rolünde Keres'ti. Mücadele aslında ancak Tal ile Keres arasında geçti. Çünkü üçüncü olan Petrosyan, Keres'in arkasında 3 puan farkla geride kaldı. Bu maç turnuvasında herkes herkesle dörder parti oynuyordu. Ve Keres, Tal'e karşı olan maçı 3'e 1 gibi açık bir üstünlükle kazandı. Ne var ki Tal, 5'e 8 yerlerinde kalan büyük ustalara karşı inanılmaz bir üstünlükle maçları kazandı. Grigoriç, Olafson ve Benkö'ye karşı 3.5'a yarım ve Fischer'e karşı hatta 4'e 0. Botvinnik, Tal ünvan maçının objektif değerlendirilmesi için şunu anmak yerinde olur ki, Botvinnik, Simislov'dan rövanş maçını kazandıktan sonra esaslı bir şekilde bilimsel çalışmalara daldı. Ve Tal maçından önceki 3 yıl içinde iyi sonuçlarla sadece 24 parti oynadı. Tal ise bu devirde 200'den fazla parti oynadı. Ve maçın ilk 7 partisi artı 3, eksi 0, eşit 4 skoruyla Tal'in lehine bitti. 7. partiden sonra büyük usta Löwenfisch dayanamayıp ben Botvinnik'i tanıyamıyorum dedi. Bundan sonra Botvinnik direnmeye başladıysa da fakat bütün maç süresinde skoru kendi lehine çeviremedi ve aslında maçın sonuna kadar kendini tam anlamıyla toparlayamadı ve maçı bildiğimiz gibi açık bir puan farkıyla kaybetti. Bu gibi anlarda bildiğimiz gibi Botvinnik gerçek büyüklüğünü gösteriyordu. Tıpkı Simislova maçı kaybettiği vakit Botvinnik şimdi de teknik araştırmaları bir yıl için tamamen kesti ve Botvinnik vari yöntemlerle bu rövanş maçına ait özel programlara göre çalışmaya başladı. Ve ertesi yıl artı 10 eksi 5 eşit 6 yani 13'e 8 gibi daha da büyük üstünlükle Tal'i ağır bir yenilgiye uğrattı. Maçı kaybettikten sonra Tal yine büyük uluslararası turnuvalarda korkulacak rakip olarak bugüne kadar bazen çok büyük başarılarla oynamaktadır. Örneğin ünlü Montreal 1979 Yıldızlar Turnuvası'nda Tal Karpov ile beraber birincilik kazanıp dünyanın o zamanki rating listesinde en önde bulunan 8 büyük ustayı geride bıraktı. Şunu da unutmayalım ki bazı kısmi başarısızlıklarında Tal'in hayli ağır kronik böbrek hastalığı rol oynamaktadır. Hatta bu nedenden ötürü Tal 2-3 turnuvayı ortasında bırakmak zorunda kaldı. Tal, satranç tarihinde çok özel bir yere sahiptir. Parlak stil, sayısız fedalar, nefes kesen kombinezonlar sayesinde belki de bu yüzyılın en popüler şampiyonu oldu. Karışık konumlarda dahiyane buluşlarla ünlüdür. Bu nedenden ötürü daima olağanüstü gergin ve karışık durumlar oluşturmaya çalışıyordu. Bu stratejiyle daha önce de söylediğimiz gibi dünyanın en kuvvetli satranççılarını da yeniyordu. Ve bu şekilde Botvinnik ile oynadığı maçı ve bununla beraber dünya şampiyonu unvanını da kazandı. Benzetme olanaksız bu oyun tarzı hakkında Tal'in 2x2 bazen 5 de olabilir sözü vaktiyle birçok oyuncuyu düşündürüyordu. Ancak bu hesap Botvinnik'e karşı yanlış çıktı. Botvinnik-Tal maçı 1960 olağanüstü ilgi uyandırdı. Maç ünlü Tverskoy bulvarındaki Pushkin tiyatrosunda oynanıyordu. Ancak giriş biletlerini bulan 1100 kişiden çok daha fazla meraklı her akşam dışarıda maç partilerini izliyordu. Demonstrasyon tahtalarının yerleştirildiği Tverskoy Bulvarı kocaman bir satranç arenası haline döndü. Bölüm 12 Tigran Petrosyan. Bildiğimiz gibi Botvinnik'i 63 tarihinde yenen Petrosyan 1929-1984 satranç tarihinin 9. dünya şampiyonu oldu. Petrosyan'ın satranç kariyeri ondan önceki ünvan maçını oynayan ve kazanan Tal'inkine hiç benzememektedir. Tal, bütün aday yükselişini 3 yılda bitirip ünvanı elde etti. Petrosyan ise şampiyon olmuş, bundan önceki ustaların çoğunda olduğu gibi, tacı ele geçirmek için ilk büyük başarılarından sonra daha 12 yıl uğraşmak zorunda kaldı. Gürcistan'da doğan Petrosyan, birçok diğer Sovyet ustası gibi satrançta ilk adımları oradaki gençlik kulübünde attı. O zamanda da pozisyonel oyun üstün tutuluyordu. Petrosyan'ın satrançta yükselmesi 1945-48 senelerinde başladı. Şöyle ki bu yıllarda o iki kez Sovyetler Birliği Gençlik Birinciliği ve birkaç kez Gürcistan ve Ermenistan şampiyonluklarını kazandı. Ve bu başarıları için usta unvanını aldı. Ancak gerçekten büyük kariyeri 50-51 yıllarında başlar. O zaman da Petrosyan gazeteci olarak Moskova'ya gitti ve orada yerleşti. Yarı final turnuvasında 19. Sovyetler Birliği şampiyonluğunda oynamak hakkını kazanan Petrosyan, bu çok kuvvetli turnuvada pek beklenilmediği halde Keres'in arkasında 2 ve 3. yerleri paylaştı ve böylece enterzonal turnuvada oynamaya hak kazandı. Stockholm 1952 enterzonal turnuvasını da aynı sonuçla, bu sefer Kotov'un arkasında bitiren Petrosyan'a bu başarısı için büyük usta unvanı verildi. Statüye göre Petrosyan, Zürih 1953 adaylar turnuvasında oynayıp burada 15 seçkin büyük usta ve usta arasında çok iyi 5. yer elde etti. Bu andan itibaren bütün adaylar yarışlarında oynayan Petrosyan'ın aldığı sonuçlar şöyledir. Göteborg 1955 4. 1956 Amsterdam Adaylar Turnuvası 5. Porto Roz 1958 Enterzonal 2 ve 3. Bilet Zagreb Belgrad 59 Adaylar 3. Bu sonuç sayesinde bundan sonraki Adaylar Turnuvası'nda oynamaya hak kazandı. Petrosyan çok ve sistematik olarak çalışırdı. 62 yılına kadar oyununu öyle ilerletti ki ondan bir parti kazanmak çok zor oldu. Bu yıllarda bütün kuvvetli büyük ustaların ve ustaların oynadıkları Sovyetler Birliği 59 ve 61 şampiyonluklarını kazandı. Ve 62'de hiçbir parti vermeden Kuraçao Adaylar Turnuvası'nda birinci olup 2. 3. Geller ve Keres, 4. Fischer. Dünya şampiyonu Botvinnik ile ünvan maçını oynama hakkını kazandı. Kariyerin zirve noktası olan 63 yılında oynanan bu maça Petrosyan optimal bir şekilde zihnen ve bedenen hazırlandı. Bir yandan açılış teorisi incelemelerine çalışırken öte yandan günde 3 saat kayak sporu yapıyordu. Özellikle bu spor eylemi kendisi için daha iyi kondisyon kazanma ve dayanıklılığını arttırması bakımından çok önemliydi. Nitekim ünvan maçının ikinci bölümünde hissedilir bir üstünlük sağlamasında önemli bir rol oynamıştır. Dikkate değer şudur ki Botvinnik'in tüm gayretleri Petrosyan'ın olağanüstü büyük psişik dayanıklılığı yüzünden meyve vermiyordu. O sağlam, sakin ve kuvvetli oynuyordu ve maç bildiğimiz gibi artı 12.5, 8.5 skoru ile bitti. Elde edilen şampiyonluk unvanını Petrosyan 66'da oynanan maçta birçoklarının gelecek şampiyon olarak değerlendirdikleri Boris Spassky'ye karşı küçük bir puan farkı ile korudu. Artı 4, eksi 3, eşit 17. Spassky aslında bu maçta çok iyi oynuyordu. Fakat demir lakabıyla anılan Petrosyan, rakibin çok ümit vadeden hücumlar elde ettiği partileri inanılmaz bir ustalıkla berabere kurtarıyordu. Fakat yine adaylar yarışında ünvan maçını oynama hakkını kazanan Spassky'nin o senelerdeki parlak ve süper kuvvetli oyununa Petrosyan da dayanamadı ve 69 yılında ünvan maçını artı 4, eksi 6, eşit 13 skoruyla kaybetti. Ancak Petrosyan bundan sonra da şampiyonluk mücadelesini bırakmadı ve adaylar devrelerinde iyi sonuçlar elde ediyordu. 71'de o sırasıyla Dr. Hübner'i ve Korsho'yu yendikten sonra Fischer'e yenildi. 1974'te 1. roundda Portiş'i yendikten sonra Korsho'ya karşı 2. maçı kaybetti. Petrosyan birçok en zor turnuvalarda çok iyi başarılar elde ettiyse de nispeten az turnuva kazandı. Nedeni oyun stilidir. O olağanüstü sağlam oynuyordu. Birçok turnuvalarda bir tek parti bile kaybetmiyordu. Fakat beraberlik payı bazen %70-80'e kadar yükseliyordu. Bu da bildiğimiz gibi Capablanca'da da var olan bir günahtı. Zaten Petrosyan oyunun güveni yani sağlamlığı bakımından sık sık Capablanca ile karşılaştırılmaktadır. Böylece örneğin 62 yılında Petrosyan birkaç zor turnuvada oynadığı halde bir tek parti kaybetmemiştir. Tam anlamıyla pozisyon oyuncusu olmakla beraber gerektiği takdirde çok güzel kombinasyonlar da yaratabiliyordu. Petrosyan'ın olimpiyatlardaki performanslarını özellikle anmak gereklidir. 58'den 78 yılına kadar Petrosyan bütün 10 olimpiyatta ülkesinin takımında yer almıştı. Ve bu meyanda 129 partiden 103 puan topladı. Ayrıca şunu da ekleyelim ki 58'den 70'e kadar olimpiyatlarda oynamış olduğu 90 partiden hiçbirini kaybetmemiştir. Bu da gerçekten çok büyük, unutulmaz bir performanstır. Petrosyan çok erken ölümüne kadar dünyanın elit ustalarından biriydi. Bölüm 13 Boris Spassky. Bundan önceki bölümden bildiğimiz gibi Spassky 1937, 1966 tarihinde Petrosyan'dan +6, -4, -13 skoruyla ünvan maçını kazanarak satranç tarihinin 10. dünya şampiyonu oldu. Sovyetler...